Oysa adımız ne olduğu için.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte yine birlikteyiz Hayatın Sesleri'ne. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayını sizlere sevgili Cihan Aktepe aktarıyor ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Durduğu zamanım bir şey diyemedim. Gitmek istedim ve gittim. Aynı gökyüzünde ayrıydı güneşin. Söyle bari iyi misin? Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun ne yarar, örtünsem kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar, halimden yalnız uyuyanlar anlar. Soğuk, soğuk odalar. Yoksun ne yarar, örtünsem kat kat yorganlar. Soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar, örtünsem kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar, halimden yalnız uyuyanlar anlar. Soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar, örtünsem kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar, halimden yalnız uyuyanlar anlar.
lezzet hikayeleri. Sevgili dinleyicilerimiz, lezzet hikayeleri köşemizdeyiz. Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, bugün özel bir hayvansal protein kaynağından söz edeceğiz. Malum, kış bitti, bahar evet. geldi. Artık kuzuyla oğlak etinin yeri ayrı ama biz oğlak etinden söz edeceğiz.
Evet.
Özellikle mevsim itibariyle.
Mevsim itibariyle. Nisan'da başlar, başlayıp böyle... Haziran'ın sonuna kadar çok fazla tüketilen, özellikle Trakya, Kuzey Ege, Güney Ege, Akdeniz kuşağında, yani keçinin yetiştiği yerler, hı hı. yetiştiği yerlerde, özellikle bu Kaz Dağları'nda, aynı şekilde güneydeki Toroslar'da yetişen oğlaklar tam şu anda artık yenme dönemi başlıyor.
Evet. Yurdun her yerinde görmek mümkün değil o zaman. Şöyle batıda köşeden başlayıp aşağı köşeyi de içine alan Akdeniz'de.
Evet, Akdeniz'de Maraş'a kadar giden bir uzunlukta, belki Antep'i de biraz görüyor ama onun dışındaki yerlerde daha, yani iç kesimlerde koyuna doğru gider. Hı-hı. Ama onun dışında bu taraflarda daha çok keçi eti tüketimi ya da oğlak eti tüketimi mümkün. Daha fazla, daha yaygın diyelim böylelikle. Hı hı. Şimdi oğlak eti sadece Türkiye için değil, bu bölgelerde zaten hali hazırda tüketilen bir protein kaynağı. Özellikle de Hıdrellez'de, yani Mayıs'ın girilmesiyle, başlangıcıyla, Nisan'ın sonuyla birlikte, örneğin mesela Seferihisar'da özellikle yaparlar oğlak etini. Onu bir, hani, baharın müjdecisi olarak algılarlar oğlak etini. Çok farklı şekillerde yapılır, onlardan bahsedeceğiz. Dünyadaki yeriyle de bakalım. Dünyada da özellikle Afrika'da neredeyse tamamı, Hindistan tarafında neredeyse tamamı oğlak ve keçi eti tüketimi var. Onun dışında Avrupa'da, İtalya'da, İtalya'nın dağlarında, çünkü keçi farklı bir hayvan, daha çok dağlarda gezerek besleniyor.
Doğal besleniyor.
Zaten o sebeple de genelde organik et olarak adlandırılır. Hı hı. Yani dışarıdan hiçbir yem yemediği için ya da çok az yemledikleri için sütle besleniyor. Özellikle zaten sütten hemen kesildikten sonra, ayrıldıktan sonra, annesinden ayrıldıktan sonra artık daha lezzetli, en lezzetli olduğu zaman. Hı hı. İtalya tarafında, Portekiz'de, İspanya'da, gene Akdeniz ülkelerinde çokça tüketilen ve tercih edilen bir et. Özellikle son yıllarda mesela bizim mutfaklarımızda çok fazla olmamakla birlikte lokantalarda da çok fazla yapılmıyor. Ama demin saydığım bölgeler hariç. Hı hı. Oralarda özel yapan yerler var. Ama yaygın olarak, örneğin bir İstanbul'da oğlak eti yemek istiyorum dediğinizde bulmanız çok fazla mümkün değil.
Evet.
Ama Avrupa'da Michelin yıldızlı lokantalarda oğlak eti özel bir menü olarak satılıyor.
Hmm.
Ve çok da kıymetli. Çünkü
evet.
Demin dediğim gibi sütten ayrıldıktan sonra böyle 17 kilo, 18 kilo, 20 kilo civarlarındayken kesildiği için müthiş şekilde lezzetli oluyor eti.
Hı hı.
Neden tercih edildiği ile ilgili de söylemek isterim. Normalde düşünün, en yağsız olan et tavuk eti olmasına rağmen onda 6.3 gram yağ var bir porsiyonunda.
Hmm. Ama evet, yağ seviyesi düşük.
Evet, yağ seviyesi. Oğlak etinde ise 2.6 gram yağ var.
Hmm.
Yağsız olduğu için de özellikle diyet yapanların çok fazla tüketmesi gereken bir yiyecek.
Özellikle kolesterol
evet.
sıkıntısı olanların
aynen.
Tüketmeleri gerekiyor.
O sebeple hani rahatlıkla günlük sofralarımıza, günlük yemeklerimizde diğer etlerin nazaran çok daha sağlıklı bir şekilde kullanılabilir ama...
Kalp krizi riskini azaltıcı etkisinden
tabii.
de söz ediliyor,
hı-hı.
değil mi?
Hı-hı. Çünkü işte yağ oranı çok düşük, hı-hı. olduğu için enerjisi yüksek, rahatlıkla tüketilebilir bu anlamda. Bizim buralarda olmamakla birlikte Ege'de bildiğimiz büyük mağazalarda satışı var. Oğlak satışı vardır. Oğlak eti bu dönemde başlarlar.
Fiyatı nasıldır?
Daha düşüktür. Çünkü normalde de keçiyle kuzu, işte koyunla keçinin fiyatı anlamında da öyledir. Örneğin, hı hı. bir anaç koyun 1-200 iken keçi 600'e kadar alabilirsiniz. Onun için yavruları da daha ucuza satılıyor. O sebeple tüketim alışkanlığı olarak hem Avrupa bunu tüketirken, onlar domuz tüketiyorlar biliyorsunuz.
Hı hı.
Bizim de küçükbaş etini daha fazla tüketiyor olmamız gerekiyor. Çünkü bizim domuz gibi bir alternatifimiz yok. Bu sebeple domuz tüketemeyeceğimize göre oğlak etini daha çok yaygınlaştırmalı ve sofralarımıza sokmalıyız diye düşünüyorum.
Ama çok fazla alışkın olmayanlar için ya da alışkın olanlar için belki de metabolizmayı da hızlandırıcı bir etkisi var. Hemen de diyareye çevirebilir galiba.
Evet. Şöyle aslında bununla ilgili yanlış algılar da var. Hani ishal yaptığına dair falan. Bu oğlak eti için geçerli değil. O keçi eti için geçerli.
Geçerli.
Ve koktuğuna dair gene söylenti var. Kokması da gene keçi için. Çünkü hem tekeler hem de keçiler, yani hem erkek hem dişi hayvanlar ergenliğe geldikten sonra bizlerde olduğu gibi farklı hormonlar salgılıyorlar. O hormonlardan dolayı o ette bir koku var.
Koku var.
Ama oğlakta böyle bir şey yok. Çünkü oğlak daha o hormonları salgılamadığı vaziyette ve hani bir yaşına kadar neredeyse böyle bir cinsel aktiviteye başlamadığı için o sebeple herhangi bir koku problemi yaşanmıyor oğlak etinde. Onun için rahatlıkla tüketebilirler.
Tüketilebilir, evet. Şimdi oğlak etinden yapılan yemeklere geçelim, evet, birazcık öyle. Neler yapıyoruz, neler yiyoruz?
Şimdi çok farklı bölgelerde farklı çeşitler var ama birkaç tanesini böyle kuzeyden güneye doğru anlatmak isterim. Bir kere kuzeyde daha çok çevirme olarak ve tek seferde de değil, yani tek sefer derken böyle bir saatlik bir sürede değil, 10 saat neredeyse altında
pişme süresi
evet. Yani altına bir köz koyup bir tahtanın içerisinden oğlağı geçirip yavaş yavaş böyle 10 saat boyunca kendi kendine o etin suyu içinde kalacak şekilde, dışı kabuk bağlayacak şekilde yavaş yavaş pişiriyorlar. Özellikle Trakya bölgesinde ve 10 saat sonunda böyle müthiş lezzetli.
10 dakikada yiyorlar.
Evet, 10 dakikada yiyorsunuz. Nasıl yediğinizi bilmiyorsunuz mesela. Daha güneye, yani ortalara, İzmir civarına geldiğimizde orada dolmasını yapıyorlar. Oğlak dolması yapılıyor. Çok da meşhur. Onda da pilav ve o gene kestiğimiz oğlan ciğerinden kavurma yapıyorlar. Soğanla birlikte. O kavurmalı iç pilavı kavuruyor. Normal pilav formuna geldiğinde içine tuzunu içine dolduruyor.
Ciğeriyle beraber.
Dikiyor sonra onu. Öyle fırına veriyor ve böyle 5-6 saat fırında yavaş ateşte, ama böyle harlı bir ateşte değil. Hani normal pide fırınları var böyle, o pide fırınlarında 5-6 saat bekliyor. O da çıktığında böyle.
Pişme süresi hep çok uzun galiba, değil mi?
Şöyle, normalde hızlı da yapılabilir ama
lezzeti
orada. Evet. Yani oğlan zaten yağsız ya et. Hani o yağsız olduğu için bir anda ateşe atıp da kavurmak yerine kendi suyunda yavaş yavaş pişiyor olması onun daha lezzetli olmasını sağlıyor.
Evet.
Ve kekik kimyonla baharatlayıp müthiş bir lezzeti var. Ben oğlak dolmasını aşırı seviyorum bu arada. Sonra benim oraya gelelim. Daha aşağı indiğimizde Muğla, Denizli civarında, özellikle Denizli içinde gene 5-6 saatlik o böyle fırınlar var. Bizim özel fırınlarımız var. O fırınlarda askıya asıp, mesela bir butu askıya asıp böyle oğlak etini. O da gene önceden, geceden yakıyorlar fırınları. Tuğladan yapılmış bu fırınlar. Önce ateşli tuğlalar, kıpkırmızı tuğlalar bembeyaz oluyor sıcakta. Sonra közü alıyorlar orada. Eti oraya asıyorlar. Ağzını kapatıyorlar. 4 saat, 5 saat orada o tuğlalar onu pişiriyor.
Tuğlaların ısısıyla pişiyor.
Onda da gene suyu altına akar böyle gene.
Tokat mangalı gibi sanki altına suyu akıyor.
Böyle sonrasında da onları çıkartıp pidelerle, o yağlı suyuyla pideyi yağlıyorlar. Tabağa koyarlar. Eti de böyle kesip koyar ve kesinlikle çatal kullanamazsınız.
Dağılır çünkü elime o kadar lezzetli.
Elinizle böyle pideye dürüp yapacaksınız. Onun dışında Akdeniz'e inildiğinde, Akdeniz'de yani onlar her şeye, yani onun mesela yemeğini yapıyorlar. Kaburga kısmından böyle küçük küçük doğrayıp kavurmasını yapıyorlar mesela. Böyle ağzınıza sıyırıp yiyorsunuz. Onun dışında hani bizim bölgelerde daha böyle kebap gibi kullanılırken onlar mesela fasulyenin içinde, taze fasulyenin içerisinde, kuru fasulyenin içerisinde et olarak da
kuşbaşı gibi
oğlak etini çok rahat kullanıyorlar. Çünkü onların alışkanlıkları böyle.
Evet. Belki orada daha mı çok?
Tabii. Tüketim Akdeniz'e yaygınlaştıkça özellikle Toroslar'da çok fazla tüketimi var. Bizde de var ama biz daha böyle kebapvari tüketmeyi daha çok seviyoruz. Denizli, İzmir ve kuzeyde
yukarı doğru çıktıkça.
Aynen öyle. Ama yani ben müthiş bir keyif alırım. Yani lezzeti çok farklıdır. Buradan da hani insanların talep. Çünkü bu talep edildikçe insanlar ya da ticareti yapılmaya başlanacak. Et ihtiyacımızı, protein ihtiyacımızı karşılamak için çok önemli bir kaynak. Ve mümkün olduğunca tüketmek için talepte bulunsunlar.
Çünkü kolesterol ve yağ oranı da düşük, fiyatı da uygun, kalp krizi riskini önlüyor, daha pek çok etkisi var tabii
aynen
ki.
Aynen öyle. Bir de şöyle bir kıyaslama yapıp son bitirelim. Önceden geçmişte örneğin 1980'lerde küçük baş varlığımız 85 milyon ve nüfusumuz 65 milyon. Şimdi küçük baş varlığımız 40 milyon. Büyük insan sayımız 80 milyon. Yani çok
tam
azalmış.
Evet, azalmış.
Onun için üretimi de bir an önce arttırıyor olmak, zaten bakanlığın bununla ilgili teşvikleri de var. Bir an önce üretimi arttırıyor olmak gerekir. Biz protein kaynağımızı azaltmış vaziyetteyiz. Yani geçmişte daha çok tüketiyormuşuz. Hani bizde hep böyle söylerlerdi. Bir misafir geldim, hemen bir oğlağı keselim, kesip yiyelim diye. Böyle bir alışkanlık var. Ama gün geçtikçe bundan uzaklaşılmış. Böylelikle daha az protein tüketir hale gelmişiz.
Evet.
Hayvansal protein. Bir an önce hayvansal protein kaynaklarımızı geliştirmek, genişletmek. Sadece büyük başla değil, küçük baş etini de tercih ediyor olmak. Hatta işte keçi etini tercih ediyor olmak. Biz tüketiciler açısından önemli. Onun için bu talebi yaratalım diye söylerim ben.
Evet, gerçekten öyle. Çok hoş, çok güzel. Peki şimdi mevsim itibariyle başladı artık dedik. Özellikle Hıdrellez'de o yukarıdan Tekirdağ'dan başlayıp böyle Akdeniz'in ortalarına kadar. Dolayısıyla hava da güzel olursa ki mutlaka oğlak etleri çevrilecek, yapılacak, yenilecektir. Ne zamana kadar?
Haziran'ın sonuna kadar aşağı yukarı böyle devam eder. Bir de şeyi de söylemek isterim. Mesela oğlağın paça çorbası, oğlağın bunu özel satarlar bir de. Sadece süt içtiği için kokoreçi çok farklı olur tadı. Çünkü hani ot da yese, hani çok da az da ot da yese, hazır gıda yemediği için, hazır yemler tüketmediği için bağırsağı çok gelişmemiş olur. Onun için çok lezzetlidir. Onun için ayrıca kokoreçini böyle özel sararlar ve oğlak kokoreçi diye çok ciddi rakama satılır. Çünkü çok olmaması sebebiyle.
Evet.
Bir de bizde evde annelerimizin yaptığı kapama diye bir şey vardır. Butundan oğlan butunu koyarlar. Bu da çok uzun sürede pişer. Odun ateşinde üstüne o eti koyarlar. Etrafını pilavını yaparlar. O kendi suyunu salar. Bir kapakla tası kapatır üstüne. Üstüne de taş koyar hava almasın diye. Buna da kapama, oğlak kapama yaparlar. Bu da müthiş bir şeydir. Yani hani o kendi suyunda, kendi buharında
uzun
süre. Evet, yine 4-5 saat piştikten sonra onu da böyle elinizle silkseniz hemen eti dökülür böyle. Müthiş keyifli ve lezzetlidir. Bir de şunu da söyleyelim. Bu oğlağın sadece süt emmiş oğlağın bağırsağından içine süt koyarak, oğlak sütü koyarak peynir mayası yapılır.
Aa, çok enteresan.
Asıl peynir mayasının kökeni burasıdır zaten. Hatta bu Seferihisar taraflarında Kopaneski diye bir peynirleri var. Armola diye bir peynirleri, pardon, Kopaneski, gene o da keçi sütünden yapılıyor. O Karaburun'un peyniri. Armola'da bunları ayrıca bir gün Ege'nin, İzmir'in peynirleri diye konuşalım. Gene o oğlak, yeni doğmuş oğlak, yani süt emen oğlağın bağırsağından onu asarlar. Derisini elde ederler, mayayı. Sonra çıkan derisini güzelce tuzlarlar, temizlerler. Onun içine süt koyup, o mayadan koyup içine armola diye peynir yaparlar. Böyle yoğurtla peynir arasında bir şeydir ama çok lezzetlidir. Üstünü böyle zeytinyağlayıp muhteşem bir, gene oğlakla, hani oğlak etini sadece etinden değil, işte
sütünden
bağırsağından, işte derisinden, her şeyinden kullanarak tüketiyorlar.
Peki bu peynirin zamanı ne zamandır?
İşte o da aynı bu dönemlerde.
Bu dönemde.
Şimdi çünkü şöyle
o deri... Yani mayalanır mı? Hemen mayalanır mı?
Tabii.
Yoksa...
Maya 2-3 hafta içerisinde oluyor. Hani şu anda derisini de zaten ancak kurutuyor, temizliyor. Onu asıyor böyle. Haziran zaten o mayalanması biraz da ekşimsi olur. Yaza doğru böyle Haziran'a doğru falan daha çok vardır. Eğer Seferihisar'a yolu düşerse dinleyicilerimizin mutlaka Armola diye, Karaburun'a düşerse Kopaneski diye. Mesela Kopaneski ağır gelir insanlara ama çok lezzetlidir. Yani kendine özel bir aroması vardır onun.
Evet, peynir seven insanlar mutlaka tatsınlar diyorsunuz. Diyorsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yine çok keyifli ederim. Bir sohbetti. Bilgilendik. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ediyoruz. Lezzet Hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Başka türlü bir şey benim istediğim, ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere, ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda. Ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka.
Türkiye'de saatlerimiz 15.28'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Ve biz şimdi Antalya'ya uzanmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de ilk kez Antalya'da kurulan ve 60 yaşın üzerindekilerinin kayıt yaptırabildiği Yaşlı Üniversitesi ile ilgili bilgiler almak istiyoruz. Telefon hattımızda Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı ve Geroatlas 60 artı tazelenme üniversitesi kurucu başkanı Profesör Doktor Sayın İsmail Tufan var. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim davetiniz için.
Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi Yaşlı Üniversitesi 60 yaş üstündekilerin kayıt yaptırabileceği bir üniversite dedik. Birazcık üniversitenizi tanıtır mısınız bize? Ne zaman, ne amaçla kuruldu?
Efendim biz Türkiye'de 2000 yılında ülkemizin yaşlanma ve yaşlılık sorununu araştırmak üzere 2023'te sonuçlanacak çok uzun soluklu bir projeye başladık ve ülkemizin 81 il ve ilçelerinde yaklaşık 16 yıldır devam ettirdiğimiz bu projemiz sonucunda bir şehir gördük. 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın alanda, sahada bize verdikleri bilgiler sonucunda onların yaşamlarının 3. döneminde öğrenme ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiği hususunda genel bir tanıya vardı. Ve bu vesileyle de 60 yaş artı Tazeleme Üniversitesi adı altında Yeru Atlas projesinden doğmuş bu projeyi Akdeniz Üniversitesi bünyesinde hayata geçirdik. Ve bugün yaklaşık 386 öğrenciyle birlikte gönüllülük bağlamında birçok öğretim üyemizin katıldığı farklı disiplinlerden derslerin verildiği bir programı başlattık.
Evet, birazcık derslerden söz edelim hocam. Hangi dersler var?
Şimdi derslerimiz tıp, biyoloji, psikoloji, tıpın değişik alanları, nöroloji, ortopedi, anatomi, histoloji, fizyoloji, algoloji, bunları öğrencilerimiz 2 yıl boyunca temel eğitimde alacaklar. Bunun yanı sıra alıyorlar. Bunun yanı sıra psikoloji eğitimi, arkeoloji, hukuk, işletme, ekonomi, maliye, sosyoloji, felsefe gibi diğer alanlardan gelen öğretim üyelerimizin hazırladıkları programı da onlara 4 yıl içerisinde kademeli olarak eğitim programımızda değerlendirmek üzere sınıflandırdık.
Evet, eğitimler o zaman 2 yıl sürecek.
Hayır, eğitimler normal üniversite öğrencilerinin katıldığı program gibi 4 yıl sürecek. Yalnız bu üniversitede, Tazeleme Üniversitesi'nde 2 tane önemli zorunlu ders alanı var. Bunlardan bir tanesi bu programı biraz daha atraktif ve aynı zamanda zihinsel rezervlerin korunması açısından da son derece ilginç yapan bir boyutu var. O da erkeklerin mutlaka aşçılık eğitimini başarıyla geçmeleri ve aynı zamanda erkeklerin örgü işlerinden kendilerine her dönem bir kazak örerek öğretim üyesinin de onayını, geçer notunu aldıktan sonra bir üst sınıfa geçiyor. Bunu başaramayan öğrencilerimiz bir üst sınıfa geçemiyor.
Eyvah. Mezun olamayacaklar yani.
Yapamazlarsa mezun olamayacaklar tabii ki.
Peki not var mı hocam? Not var mı?
Diğer alanlarda notumuz yok. Sadece zorunlu olarak bu iki. Aşçılık eğitimini erkekler almak zorunda, bir de örgü işinde.
Peki kadınlar? Kadınlar için tam tersi söz konusu mu?
Tamirat kursu alıyorlar. Atölyede değerli hocamızın katkılarıyla. İşte evde herhangi bir yangın çıktığında paniğe gerek olmadan ilk önce nelerin yapılması gerektiği, su borusu patladığında nelerin yapılması gerektiği, elektrik kaçağı varsa nelerin yapılması gerektiği, evdeki küçük erkek olmadığı zaman tamiratların yapılmasıyla ilgili kadınlarımız da bu el becerisi eğitimi almak zorundalar ve onlar da bu sınavdan geçip bir başarı belgesini aldıklarında üst sınıfa geçiyorlar. Bu programlarımızı aynı zamanda halk eğitim merkeziyle de ilişkilendirerek onları sertifikalandırıyoruz. Yani demek ki sertifikasını alan bir üst sınıfa üniversitede bu derslerden muaf olarak devam edebiliyor.
Evet. Kalan, yani yaşlanmada da ömür boyu gelişme olabileceğini göstermek istiyorsunuz galiba birazcık da.
Şimdi şöyle bir şey. Kazak örmenin ne önemi var diyeceksiniz erkekler için? Şunu istiyoruz. Yapılan araştırmalar, yaşlılıkla ilgili yapılan araştırmalar bize insanların zihinsel aktivitelerini sürekli etkin halde kullandıklarında demans, yani bunama ve Alzheimer hastalığına yakalanma risklerinin kullanmayanlara göre çok büyük bir oranda değiştiğini, azaldığını görüyoruz. Yani şöyledir, eğer el becerisiyle kazak örerse bu aynı zamanda bir satranç oynamaktır. Bir matematik problemini çözmektir ve bunun sonucunda kendisine bir ürün yaratıyor. Bunu birine hediye edebilir, kendisi giyebilir ve kendi eserini yontuyor. Kendi heykelini yontuyor.
Dolayısıyla, peki başarı oranı nasıl? Becerebiliyorlar mı?
Görmenizi isterim. Birbirinden güzel modellerle kazaklarını ördüler. Çok başarılı erkek öğrencilerimiz. Aşçılık kursunda da çok başarılılar. Neden aşçılık? Çünkü erkeklerin eşleri vefat edince kendilerini besleyemiyorlar. Dolayısıyla burada el becerisiyle damak tadı ve mutfak sanatını öğrenerek en azından yeterliliklerini, rezervlerini ve kriz durumlarını şekmilare edebilme yeteneğine sahip oluyorlar. Burada bizim eğitim programımızın değişmez uygulamalı bir biçimi.
Ne bu güzel.
Açıdan şunu söylemek isterim. Bu program çok başarılı oldu. Ve bizim tahminimizin üstünde bir öğrenci başvurdu.
Kaç öğrenciyle başladınız? Şu an 386 dediniz ama.
Evet. 1288 kayıtlı öğrencimiz var önümüzdeki yıl için. Şimdi biz de kara kara düşünüyoruz. Acaba bu öğrencilerimize üniversitemizin hangi amfisinde eğitim ve öğretimi verebiliriz diye planlamasını yapıyoruz. Ama mutlaka çözeceğiz bu sorunu.
Ne güzel. Not ve rekabet yok. Amaç sadece öğrenmek. Böyle olunca da tabii ki sayı artarak devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için.
İfade etmek isterim. Bu program çığ gibi büyüdü. İstanbul'da Nişantaşı Üniversitesi kendi bünyesinde Tazeleme Üniversitesi'ni önümüzdeki dönem Profesör Doktor Melis Oktu Zengin'le hayata geçirecek. Adnan Menderes Üniversitesi'nde Profesör Doktor Güzel Dişçiciğil bu programı Ekim ayında hayata geçiriyor.
Ne güzel. Çığ gibi büyümeye devam ediyor yani Türkiye çapında evet. da. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sağ ben olun, var olun Hayatın Sesleri'ne katıldığınız için.
Teşekkürler. Sağ olun, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı ve GeroAtlas 60 artı Tazelenme Üniversitesi Kurucu Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmail Tufan'dı telefon konuğumuz.
Yalnız kaldık, başarırız zannettik, başardıkça yarım kaldık. Ne üzülür ne sevinir ama oyalanır olduk. Ne üzülür ne sevinir, yazık, oyalanır olduk. Asla istemem, oyalanmak istemem. Suçlanacaksak eğer, biraz sen biraz ben. Abunulur mu her zaman hayat arsız bir işkence. Ne üzülür ne sevinir ama oyalanır olduk. Ne üzülür ne sevinir, yazık, oyalanır olduk. Vallahi görmedim, mutlu bir gün görmedim. Ama sorarsan yine bugünden iyiydim. İnsana insan gerek, evet. Geç olsa da bak öğrendim. Üzülürüz, seviniriz ama oyalama artık. Üzülürüz, seviniriz, yeter, oyalama artık. Görmedim, mutlu bir gün görmedim. Ama sorarsan yine bugünden iyiydim. İnsana insan gerek, evet. Geç olsa da bak öğrendim. Üzülürüz, seviniriz ama oyalama artık. Üzülürüz, seviniriz, hayat, oyalama artık. Üzülürüz, seviniriz. seviniriz yeter, oyalama artık. Üzülürüz, seviniriz kader, oyalama artık.
Türklerde spor kültürü. Köşemiz başladı sevgili dinleyenlerimiz. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Nilgün Hanım.
Evet, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'dan söz etmiştik. Dünya şampiyonu pehlivanımız. Tabii süre Kurtdereli Mehmet Pehlivan olunca yetmemişti. Şimdi Atatürk'ün Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a yazdığı bir mektup vardı. O mektuptan söz ederek devam edelim isterseniz. Buyurun.
Evet. Kurtdereli, ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürdüm sözüyle vatanı, milleti ve bayrağı ile nasıl özdeşleştiğini anlatmak istiyordu. Kurtdereli Mehmet Pehlivan, devrin en yüksek makam katında takdir ve iltifat görmüş bir pehlivandır. Kurtdereli'nin bu sözü üzerine Atatürk, 15 Kasım 1931 tarihinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a milli insan tipini yetiştirmedeki motifleri içeren bir mektup yazıyor. Atatürk'ün Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a yazdığı ve Türk sporu için önemli bir direktif olan ve üstün görüşünü zikreten bu iltifat mektubu şöyleydi. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a, seni cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivanı tanıdım. Parlak muvaffakiyetinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim. Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürdüm. Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla senden ve sözlerinden ne kadar memnun olduğumu anlarsın. Çoluk çocuğun için sana ufak bir armağan gönderiyorum. O bu mektubumla beraberdir. Pehlivan, ömrünün tam sağlıkla uzun sürmesini dilerim. Gazi Mustafa Kemal. Atatürk'ün mektubunda eklediği armağan ise şuydu. İş Bankası Umum Müdürlüğü'ne, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a 1000 Türk lirası veriniz, bu para 1. kanun aylığımdan faiziyle kesilecektir.
Ya. Şimdi tabii Atatürk Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın sözünde hangi motifleri görmüş olabilir acaba? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir de Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a yazdığı mektupta Atatürk ne maksatla yazmıştır acaba?
Şimdi Kurtdereli'nin bu sözü millet ruhunu temsil ediyordu. O, millet ruhunu temsil edemeyenlerin evrensel ruha erişmede güçlük çekeceklerine inanıyordu. Kurtdereli, mensup olduğu millet kimliğini kazanmadan, benimsemeden bir üst kimliğin oluşturulamayacağını anlatmak istiyordu. Kurtdereli'yi güreşte başarıya ulaştıran Türk milletine mensubiyet duygusunun güçlü oluşudur. Kurtdereli verdiği mücadele sonucu elde ettiği zaferi sadece kendine mal etmemişti. Bu başarılarını Türk milletinin varlığı ve manevi desteğiyle gerçekleştirdiğini söylemiştir. Türk bayrağı için mücadele ettiğini unutmamıştı. Kurtdereli kişisel egosunu maddi bir ödülle tatmin etmek için değil, kendisine verilen manevi destekle ve kendisine güvenen ve dua eden Türk milletinin şerefi için, Türk vatanı ve Türk bayrağı için spor alanlarında mücadele etmişti. Vatanına ve Türk milletinin değerlerine ne kadar bağlı olduğunu, vatan, millet ve bayrak sevgisinin her şeyden önce geldiğini anlatmak istemişti. Bu manevi değerler kendisine itici bir güç ve azim duygusu kazandırmıştı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı cihanda büyük ün almış Türk pehlivanı yapan ve güreşte başarıya ulaştıran Türk milletine mensubiyet duygusunun güçlü oluşudur. Kurtdereli her devrin adamı değil, devrin adamıdır. Türk milletinin adamıdır. Halk kahramanımızdır ve halkın idolüdür. Kurtdereli sporculuktaki ahlaki değerlerini, sportif erdemlerini, düşüncelerini, davranışlarıyla, eylemleriyle ve sözleriyle her çıktığı müsabakada ispatlamıştı. Kurtdereli pehlivanlık ahlakı ile Türk olmanın gururunu içinde hissediyordu. Türk güreş ahlakında her zaman ön planda tutulması gereken dürüstlük ve erdemlerini pehlivanlık kimliğinde yaşatıyordu.
Kurt deriliğe göre bu ruh halinde olan bir Türk pehlivanının hiçbir zaman sırtı yere gelemezdi. Atatürk bu mektubunda sadece onun pehlivanlığını değil zekasını da övmüştür. Sporun sadece bedensel değil zeka ve ahlak ile beraber yapıldığı sürece başarılı olunabileceğini söylemiştir. Bu bakımdan Kurt derili sadece Türk sporcularına değil evrensel boyutlarda bütün dünya sporcularına örnek olabilir.
Evet, yani kişiliğini ve üstün görüşünü yansıtan bir mektup bu gerçekten o anlamda baktığımızda. Peki hocam, Atatürk'ün Kurtdereli'ye yazdığı mektuba Kurtdereli Mehmet Pehlivan cevap yazmış mı acaba?
İnanın Nilgün Hanım, bunu çok araştırdım. Ömrümü verdim. Buna ait herhangi bir ibare, herhangi bir delil bulamadım. Niye yazmamış diye de çok düşündüm. Hı hı. Örneğin çok değerli güreş severlerle, bilim insanlarıyla da bunu tartıştım. Tabii ben bunun bir cevabını bulmuş olsaydım benim için çok önemli olurdu ama bulamadım maalesef. Yazmamış. Hı
hı. Evet. Peki Kurtdereli'nin söylediği sözlerin yaşatılması için sizin galiba bir çalışmanız var. Siz neler yaptınız?
Şimdi şöyle diyelim isterseniz, biraz önceki sorunuzdan ilham alarak. Şimdi Atatürk'ün Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a yazdığı mektuba Kurtdereli sağlığına cevap yazamamış dedik. Ve bugüne kadar da bu mektup cevapsız kalmış. Şimdi tabii ben bu durumda boş durmadım. Ben kendimi Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın yerine koymak istiyorum. Ve bu mektuba Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına haddim olmayarak cevap vermek istiyorum.
Mehmet Nilgün Pehlivan'ın Hanım. Ağzından. Evet.
Evet Nilgün Hanım. Bu duyguyla bir mektup kaleme aldım. Ve bunu okuyorum.
Buyurun.
Gazi Paşa Hazretleri. Lütufkar mektubunuzu aldım. Duyduğum memnuniyet sonsuzdur. Her işi Türk milletini düşünerek bugünlere geldim. Türk milletinin büyük hamisi Büyük Gazi Paşa Hazretleri tarafından takdir edilmek benim için mükafatların en büyüğüdür. Mektubunuzu okuyunca cihandeğer iltifatlarınızdan büyük bir heyecan duydum. Bu iltifatınız evlatlarım için en büyük armağanım olacaktır. Evlatlarımı düşünmüş olmanız da beni fazlasıyla duygulandırdı. Ben ve çocuklarım hürmetle ellerinizden öperiz. İnanıyorum ki Türklüğün şerefini düşünerek çalışmak meziyetlerin en yükseğidir. Sıhhat ve afiyette olmanızı canı gönülden dilerim. Kurtdereli Mehmet Pehlivan.
Kaleminize, yüreğinize sağlık. Ne güzel olmuş hocam. Peki şimdi Kurtdereli'nin söylediği sözün yaşatılması için neler yaptınız?
Efendim, öncelikle Marmara Üniversitesi'nden Gazi Üniversitesi'ne geldiğim zaman ilk araştırdığım şey Kurtdereli'nin tarihe geçen bu sözü konuştuğu yer idi. Hı hı. Orada çok gezdim, Ankara'da gezdim. Buna ait herhangi bir kitabenin olmadığını gördüm. Hı hı. Ve 12-11-1994 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bir mektup yazarak Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın bu sözünün çok önemli olduğunu, buna ait bir kitabe bulunmadığını, bu açıdan sizlerden bu yazıyı içeren bir kitabenin mermer bir kitabeye yazdırılması ve Gençlik Parkı'nın garın karşısına köşeye koymanızı istemekteyim. Böylece ihmal edilen bu tarihi söz de yardımlarınızla unutulmaktan kurtularak yaşatılmış olacaktır. Bu usta yardımlarınızı Türk pehlivanları adına bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bana 2 gün sonra 14-11-1994 tarihinde şahsıma şöyle bir cevap yazdı. Belediyemiz bünyesinde herhangi bir yardım fonumuz yoktur, üzülerek tarafınıza bildiririm.
Evet.
Sonra okul müdürü oldum. 2014-15 yılında bir UNESCO anma etkinlikleri varmış. Hemen oraya Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın 11 Nisan'da ölüm yıl dönümünün UNESCO çerçevesinde alınması için resmi yazışmalar yaptım. Bu arada tabii ki Ahmet Ayık'ın Kurtdereli Mehmet Pehlivan dizisinde oynaması... Bu da çok önemli bir şey.
Evet.
Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına. Bu da çok uzun bir konudur. İleride inşallah zamanımız olursa bu filmden de bahsedeceğiz.
Bahsederiz. Peki hocam, yine Mehmet Pehlivan'ın ruhunun günümüzdeki görünümleri için neler söylemek istersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Nilgün Hanım, Kurtdereli güreşirken bütün milleti arkamda hissederim diyor. İşte o devirdeki sporcu anlayışı ile... Günümüzdeki sporcu anlayışı arasındaki fark gerçekten çok üzücü, hı hı, ve düşündürücü. Bir sporcunun milli temasta bunu düşünmesi ne yazık ki şimdi spor yapan sporcularımızda pek göremediğimiz bir husus. Etik dışı davranışların sergilendiği bir spor ortamında bunu diyecek veya aklına getirecek sporcu bulmak çok zor. Aradan geçen 86 yılın sonunda görüldüğü gibi Kurtderili'deki milli ruh, milli heyecan, milli duygu ve Türk spor ahlakındaki rol model davranışlara çok ihtiyacımız var. Bundan sonraki ölüm yıl dönümlerinde Kurtderili'ye yaraşır sporcu gençlikten bahsedebilmeyi temenni ediyorum.
Evet, peki hocam tabii Kurtdereli Mehmet Pehlivan deyince tabii daha önce de söz etmiştik, bugün de söz etmeye çalıştık ama yetmiyor tabii ki zaman, ama son olarak toparlamak adına neler söylemek istersiniz?
Nilgün Hanım, millete ahlakıyla, çalışmalarıyla hizmet ederek milletin yücelmesinde payı olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan gibi tarihi kişilerin ebediyen unutulmaması ve her devirde örnek alınması için nesillere tanıtılması başlıca düşüncemiz ve çalışmamız olmalıdır. TRT'ye bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bu kadar önemli bir şahsiyeti program yapmamıza fırsat sağladı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan hayatının belli bir parçasına değil, hayatı boyunca pehlivan ahlakıyla ve başarısıyla kendini topluma sevdirmiş ve takdir görmüş. Başarısının tesadüfi olmadığını hem Osmanlı Devleti Sultan Abdülhamit iki defa kendisini takdir ediyor. Sultan Reşat, peşinden Atatürk, hem de Cumhuriyet döneminin yüksek makamlarından gördüğü takdirlerle kendini kanıtlamıştır. Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşin sadece maddi değil manevi değerler içinde yapılabileceğini bu ülke insanına göstermiştir. İşte böyle tarihi bir kişinin mensup olduğu milletin ebedileşmesi, yücelmesi yanında içinde yaşadığı Balıkesir çevresinin de tanınmasında, Kurtdereli Mehmet Pehlivan denince Balıkesir, Balıkesir denince de Kurtdereli Mehmet Pehlivan akla gelmesi gibi. Balıkesir'le özdeşleşmiş Kurtdereli Mehmet Pehlivan hatırasını yaşatılması Balıkesir'e düşen en şerefli ve gurur verici görevlerden biridir. Bu bağlamda Türk güreşinin milli kimliğini ve benliğini oluşturan Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın Türk güreş tarihine katkılarını göstermek ve hafızalarımızda canlı tutmak açısından Kurtdereli Mehmet Pehlivan Müzesi'nin acilen Balıkesir'de kurulması gerekir. Ayrıca Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nun adının da Kurtdereli Mehmet Pehlivan Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu olarak verilmelidir. Bu Balıkesir'in unutulmaz değerlerine de uygundur.
Evet, gerçekten dünya şampiyonu bir pehlivan, işte kişiliği ve üstün görüşüyle, dediğim gibi ancak bu kadar anlatılabilirdi, bu kadar sığabilirdi. Çünkü anlatsak, konuşsak daha pek çok şey konuşabiliriz, anlatabiliriz ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik hocam. Teşekkür ediyoruz.
Ben de size içinde çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Haftaya Türklerde Spor Kültürü köşemizde yine birlikte olacağız. Bakalım önümüzdeki hafta neler konuşacağız.
Güzel sürprizler olacak haftaya da. Bizi dinlemeye devam etsinler. Çok güzel şeyler konuşacağız.
Tamam. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven stüdyo konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz hocamıza. Ve sevgili dinleyenlerimiz, bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için, bu hafta da bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Cihan Aktepe kumanda masasındaydı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Bugünlük bu kadar diyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz sizlere. Pazartesi günü yine beğeneceğinizi umduğumuz bir programla bizler yine sizleri bekliyor olacağız. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Ben buraya, ısıya dayanıklı cam.